Ayrım 3.
Koltuk altlarını neden tıraş etmiyorsun, dedi ufaklık. Ciğerlerimi sıcak tutmak için, sağında ve solunda bir tutam yün bulunan bir ciğer kolay üşümez. Olgun bir şeftali gibi gülümsedi ufaklık. Sen o zaman yasak mıntıkaya da dokunmuyorsundur, testislerle huri hasretini sıcak tutmak için. Azer güldü kıkır kıkır. Evet, dedi, kafan işliyor be ufaklık. Bunca yıllık mahpusluk hayatımda, kıllarımın sıcacık soluğunu her zaman duydum tenimde. Yıkadım pırıl pırıl, parmaklarıma doladım, burdum bıyık gibi. Oynadım onlarla sıkıntılı zamanlarımda. Yatarken en hoşuma giden şey, göğsümün kıllarını bıyık gibi burmak, dağıtmak, yeniden vurmaktır. Seviyorum kıllarımı. Hayvanlığımızın biricik kalıntısı, biricik yadigarıdır belki de. İhtiyar yaklaştı yavaş yavaş. Bıkkın ve şallak bir edayla çömeldi, duvara yasladı sırtını. Kendi kendine bir şeyler mırıldandı önce. Sonra başladı burnunu karıştırmaya. Çıkardı, yuvarladı, fırlattı. Kendisini sessizce seyreden Azer'le ufaklığa baktı. Ayağa kalktı, soyundu belden yukarı. Sıcacık betonun üzerinde oturarak seyre koyuldu gökyüzünü. Hey Kadir-i Zülcelal, dedi. Bereketine, merhametine bak şu gökyüzünün. İnsanoğlu herhalde art ayaklarının üzerinde dikilince fark etmiştir gökyüzünün bu çıldırtıcı enginliğini, ölümün dehşetini, yaşamın güzelliğini. Bu sırada bir inek böğürtüsü geldi duvarların ötesinden. Azer ineği görmek için ayağa kalkarak tepeye baktı. Orada olsam ve tekmeleyeceğini bilsem bile karnının altına tüner, Romulus gibi emerim şu ineği, dedi. Saygıdeğer alımlı bir hayvandır. Bakışları büyülüdür. Zeus'un karısı Hera'nın gözleri çok güzelmiş. Onun için Homeros onu inek gözlü Hera diye betimlemiş. O güzelim Io bile dünyayı inek kılığına girerek gezmiş. Ufaklıkla ihtiyar da ayağa kalktılar. Üçü birlikte seyre koyuldular ineği. İhtiyar ellerini ensesinde kenetleyerek, ''Yanılıyorsun'' dedi. ''Saygıdeğer ve alımlı bir hayvan varsa o da öküzdür. Tüm hayvanlar aleminin proleteridir öküz. Dünyayı iki boynuzunun arasında taşıyan odur.'' Pir Sultan'ın öküz hakkında bir deyişi var. Bilmem okudunuz mu? İğrenç berler hoşça tutun öküzü der. Güzel bir deyiştir. Ufaklık, ikiniz de yanılıyorsunuz, dedi. Hayvanlar aleminin en mazlum yaratığı eşektir. Hayvanların has proleteridir o. İhtiyar, karıştırma yoksul köylüdür o, dedi. Ne yoksul köylüsü? Proleterin Allah'ıdır, diye üstledi ufaklık. Alımlı ve mükemmel bir yaratıktır o. Bana göre en işkilsiz, en güzel, en gerçek ve en temiz keyif eşek keyfidir. Yorgunluğunu anırarak tüketir, anırışı içtendir. Yeryüzündeki tüm haklı acıların görkemli bir bileşimidir onun anırışı. Bir ikaz, bir çağrı gibidir. Ondan daha alçak gönüllü, ciddi, ağırbaşlı, gösterişsiz bir hayvan var mı? Sonra kimseye minnet etmez, vurduğunu da iflah etmez. İri beyaz dişlerini göstererek Kazım katıldı sohbete. Sonra diğerleri geldi. Şenlendi kahkahalarla bahçe. Cezaevine gelişlerinin ikinci haftasında öğrendikleri bilgileri göz önünde bulundurarak bir durum değerlendirmesi yapmak, davranış hattını yeniden saptamak için toplandılar. Yağmur yağıyor, çatı borularından şarıl şarıl su boşalıyordu bahçeye. Şimşeklerle tarazlanan ağır, kurşuni bir hava vardı. Nemi ete yavaş yavaş bıçak gibi işleyen bir hava. Kumrular çatı aralarına, duldalara tünemişlerdi. Azer battaniyeyi bacaklarına sararak oturmuştu. Kalemle başını kaşıyarak, ''Evet, başlayalım arkadaşlar.'' dedi. ''Görüşleri hazır olan varsa söz alsın.'' Kısa bir sessizlikten sonra, ''Yoksa ben alayım.'' sözü diyerek duvara yaslandı. Kısa zamanda kavradık buranın sırrını. Genelkurmay Başkanlığı'nca hazırlanmış bir boyun eğdirme programıyla karşı karşıyayız. Cezaevinin inisiyatifi tamamen mavi berelilerin elindedir. Buyruğu ve şiddeti ellerinde tutan bunlardır. Gardiyanlar bunlardan ayrı ama bunların emri altındadır. Koğuşlarda ise durum vahimdir. İki düşman güç dört duvar arasında eşit sayıda diz dize göz gözedir. Bir taraf kısmen idarenin uzantısı olarak diğerini kontrol altında tutmaktadır. Yani mevcut durumda üç gücün, mavi berelilerin, gardiyan ve faşistlerin kontrolü altındayız. Öyle anlaşılıyor ki uzun bir dönem bu cehennem bekçisi üç başlı Kerberos'la didişip duracağız. Sanırım en acil meselemiz de Kerberos'un içimizdeki başından kurtulmak, yani onu koğuştan çıkarmak olacaktır. Bu sırada ufaklık bir korsan dalışla giriverdi söze. Kerberos'un bu başı iyi tanıyor kanımızın kokusunu. O hem saldırı hem de bir ispiyon cihazı olarak çalışacaktır dedi. Yakında derslere başlayacaklar diye sürdürdü sözünü Azer. Din, beden ve diğer derslerin hocaları gelecek. Islah etme programının gereği olarak eğitimi ısrarla uygulamaya çalışacaklardır. Onlardan daha ısrarlı bir tarzda her zaman haklı bir zemin üzerinde kalmaya dikkat ederek akıllı ve derli toplu bir yöntemle bu uygulamaya karşı çıkmak durumundayız. Katı bir askeri disiplin dayatılıyor bizlere. Sayım usulü, arama usulü aynı disiplin ruhuyla yapılıyor. Bu uygulamanın en acilinden başlamak üzere tümüne karşı tavır geliştirmek, bunları ortadan kaldırıncaya, burayı yaşanılır hale getirinceye kadar bu tavrı sürdürmek durumundayız. Diyeceklerim şimdilik bu kadardır. Hazır olan arkadaş konuşsun. Kazım, bizler bu cezaevinin bir sivil cezaevi olması gerektiğini savunmalıyız. Asker inisiyatifine karşı çıkmalıyız. Müdürlerin buradaki yetkileri tamamen göstermeliktir. Bir astsubay nazarında bir gardiyan gibidirler. Aslında onlar da bu durumun farkındalar. Birlikte hareket etmelerine aldanmayın. Aralarında çelişki vardır. Yetkilerini kullanamamanın, askerlerin eli altında bir gardiyan gibi çalışmanın rahatsızlığı içindedirler. Bu bakımdan müdürlerle astsubayları aynı kaba koymamalıyız. Asker inisiyatifinin kalkması, cezaevinin sivilleşmesi yönündeki uğraşımıza içten sempati duyacaklardır. Bununla birlikte askerlerle gardiyanları da aynı kaba koymamalıyız. Astsubaylar gardiyanlara erlere davranır gibi davranıyorlar. Bu tutum onları rahatsız ediyor. Onlar eminim ki cezaevinde kendi inisiyatiflerinin kurulmasını, üzerlerindeki baskının kalkmasını istiyorlardır. Bu durumu onlara anlatmalıyız. Gayet iyi davranmalıyız onlara. Zaten ezici çoğunluğu dar gelirli sınıf ve tabakalardan, küçük köylülükten gelmedir. İçlerinde kötü, dayakçı unsurlar vardır. Bunları da diğerlerinden ayırmalı, tavrımızı, teşhirimizi, homurtularımızı bu dar gruba yöneltmeliyiz. Diyeceklerim bu kadardır. Azeroğlu'nun söylediklerine de katılıyorum. Sırtını duvara yaslayan Hasan gayet sakin, emin ve pekin bir havayla başladı konuşmasına. Zaten karşı güçlerin iç çelişkilerini, güçlü ve zayıf yanlarını, kararlı ve kararsız, gönüllü ve gönülsüz oldukları noktaları bilerek hareket etmek zorundayız. Gerek kendi güçlerimizi, gerekse karşı güçleri tüm yönleriyle tanımak, hareket tarzını bu bilgilere dayanarak saptamak, başarıyı yarı yarıya garantilemek demektir. Bence erlerle astsubaylar arasında da bir ayrım yapmalıyız. Erlerle yüz yüze geldiğimizde onları kızdırıcı, kışkırtıcı tavırlardan kaçınmalı, konuşmada daha yumuşak, daha iknacı, daha sabırlı, soğukkanlı, ısrarlı bir yöntem izlemeliyiz. Astsubayların her sözüne cevap vermek zorunda değiliz. Onları en zayıf, en hatalı, en haksız anlarında yakalamalı, doğru bir yöntemle eleştirmeli, teşhir etmeliyiz. Ama erler karşısında onları tahrik etmekten, aşağılamaktan da kaçınmalıyız. Sopa yemek saygınlığımızı ve etkinliğimizi zedelemeyecektir. Yeter ki her zaman haklı bir konumda kalarak çeneyi işletelim. Haksızın sağır sopası, haklı, onurlu ve akıllı bir direnişin gücünü geriletebilir, kırabilir ama onun saygınlığını, ışıklı gururunda her zaman hisseder kendi nabzında. Astsubaylar içinde de iyileri kötülerden ayırt etmeliyiz. Söylenenleri tekrarlamanın yolu üzerinde düşündü ihtiyar. Hayallerinden arındı. Plansız, özgür, gayri ciddi bir havayla girdi söze. En kısa zamanda koğuşlarla ilişkiye geçmeliyiz. Kendi içimizde birliği ve kararlılığı sağlamak, arenaya elden geldiğince en geniş kitleyle çıkmak zorundayız. Kitleden kopuk her sivri çıkış paparayı yer. Burayı ancak kitlesel bir mücadeleyle yaşanılır hale getirebiliriz. Karşımıza dayak, tecrit ve hücre ile çıkacaklar. Bunları uygulanamaz hale getirmenin, etkisiz kılmanın yolu da kitlesel mücadeledir. Birlikte tartışmak, birlikte karar almak ve birlikte uygulamak. Ben bunu bilir, bunu söylerim. Dışarıdan, halktan hiçbir desteğimiz yok. Bu bakımdan en geniş kitle ile birlikte hareket etmek zorundayız. Diyeceğim bu kadardır. Kenan, sanırım koğuşlarda her siyasi hareketten bir temsilcinin yer aldığı konseyler kurulmuştur. Bizim burada konuştuğumuz sorunları onlar da muhakkak ki konuşuyorlardır. Zaten öğreniriz yakında. Benim diyeceğim şudur. Bilmem bilir misiniz? Tavus nakışı gibi alımlı bir çiçektir Poyraz çiçeği. kaya çatlaklarından fışkırır, güneşin soğuk ışıklarını emer ve kuzey rüzgarlarının hışmında büyür. Ki zemheriye dayanan tek çiçek odur. Yanılmıyorsam 200'e aşkın mevcudumuz var. Yani 200'e aşkın Poyraz çiçeğimiz. Ufaklık yayvan yayvan kibirle gülümsedi. Biraz abartıyorsun gibime geliyor dedi. Herkesi Poyraz çiçeği yaptın. İçimizde osuruk çiçekleri de var. Görünüşü duru ve çarpıcıdır onların. Rengini 7 dağdan, huyunu 7 iklimden almış gibidir ama burnuna yaklaştırdın mı ruhuna hu çekersin Lokman Hekim'in. Kenan bozuldu. Küçümseyici bir edayla gülümsedi yapmacıktan. Şimdiden karar vermeyelim, bırakalım bu tip çelişkileri de mihenk taşı açığa çıkarsın. Neyse arkadaşlar, gereksiz bir tartışmaya girmeyelim yine, diye araya girdi Azer. Evet Bilal, sen ne diyorsun? Şimdiye kadar söylenen tüm görüşlere katılıyorum. Geniş ve sağlam bir birlik kurmak zorundayız. Kurmak istemezsek, oyun bozanlık yapsak bile, yarın sopa tepemize indiğinde kurmak zorunda kalacağız. Daha az acı çekmenin, daha az ceza ve sopa yemenin yolu, en geniş birlikle hareket etmekten geçer. Marifet, devrimci direnme sanatının tüm inceliklerini göz önünde bulundurmak, bunları zamanında şartlara ustaca uygulayabilmektir. Hatalar yapacağız, risklere gireceğiz, bunlar kaçınılmazdır. Marifet, hatayı anında saptayabilmek, düzeltmek, ders çıkarabilmektir. Buna dışarıya benzemiyor. Hasmımız bir beton çember çizmiş, bize enselemiş, getirip içine koymuş, gözetimi ve pençesi altına almış, silahsızlandırmış. Şimdi kendi dünya görüşünü ve hayat tarzını dayatıyor. Bu bir savaş ilanıdır. Bize şiddet kullanıyor ama biz kullanamıyoruz. Daha ince, daha dolaylı savunma ve saldırı taktiklerine başvurmak zorunda kalıyoruz. İşte hasmını kendi zindanında yenme sanatı. En zor sanat. Sözüm bu kadardır. Azer Hıdır'a baktı. Senin bir diyeceğin var mı? Der gibi. Hıdır bir sigara yaktı, kaşlarını çatarak. Burada davranış hattımızı çizerken dışarıdaki şartları gözden kaçırmamalıyız dedi. Karşı güçler her alanda saldırı halindedirler. Saflarından tek ses, tek komut çıkıyor. Çünkü aralarındaki çatışma demir bir yumrukla halledildi. Onlar umdukları bir direnişle karşılaşmadılar, sevindiler, afalladılar. Mevcut durumda karşılarında kitleye dayanan güçlü bir örgüt de yok. Bir yandan saldırı, demagoji ve tantana, diğer yanda ise geri çekilme ve bozgun var. Bence bu durumu konuşurken gözden ırak tutmamalıyız. Avantajlarımızı abartmamalıyız. Aslında fazla gevezelik de etmek istemiyorum ancak... Hıdır bu ancak sözcüğünden sonra bir saat konuştu. Tuvalete gidenler oldu. Ensesini sıvazlayanlar, esneyenler, gülümseyenler, önündeki kağıtlara çocuk başı, kadın kalçası çizenler oldu. Ufaklık dudağını kemirdi, yağmuru dinledi, içinden ya sabır çekti. Sonunda Hıdır konuşmasına şöyle bağladı. Kısacası ayaklarımızı toprağa sağlam basarak yürümek, temkinli olmak zorundayız. Zulmün gemi azıya aldığı yerlerde erken doğan direnişlerin ceremesi büyük olur. Gök gürlemeleri kesildi, öfkesi dindi yağmurun. Tepelerin ötesinde koyu kurşuni bir fon üzerinde ışıdı gökkuşağı. Toprak, palamut ve tomurcuk kokusu doldu koğuşa ve toplantının son sözünü ufaklık söyledi. ''Vallahi ben her zaman gülmekten yanayım.'' dedi. ''Kozmolojiye inanmıyorum. Bana göre evren, zaman adlı ananın ilk kahkahasından doğmuştur. Burada olmamızın nedeni de açıktır. Dünyamızın uzaya gülen bir çocuk başı haline gelmesini istememiz. Bunun içindir ki karamsar değilim. Yükünden kurtulan ve anırarak çayıra dalan bir eşek kadar keyifliyim. Engin olamıyorum ama engin olmayı da müthiş seviyorum. Geleceğe dair gülünecek derecede iyimserim. Doğrudur, kellem cop yemekten korkuyor ama derin ve gerçek korku copun korkusudur. En hoşuma giden korku, yani beni şöyle mayıştırarak güldüren korku, zindancının korkusudur. Psikiyatrik bir araz mıdır bilemiyorum, onların korkusu hoşuma gidiyor. Her neyse sözü uzatmayayım, benim ciddi ve önemli bir önerim var. Tüm arkadaşlarım bu öneri üzerinde düşünmesini istiyorum. Neymiş önerin? Dedi Kenan gülümseyerek. Azıcık düşündükten sonra ciddi bir edayla. Akşam yemeğinden sonra şöyle üç demlik güzelim ve de sevdalım çaya ne dersiniz? Dedi. Gülüşmeler lakırtılar oldu. Kenan aniden ayağa kalktı, sağ elini kaldırarak. Halk adına konuşuyorum, öneri kabul edilmiştir, dedi. Demokrasi anlayışına hayranım sevgili Çenebaz, diyerek alkışladı Bilal. Sıra cızırtıları, gülüşmeler, şakalar hengamesinde sona erdi toplantı. Aynanın karşısında yüzünü yıkadı Azer. Her zaman yaptığı gibi saçlarını taradı on parmağıyla. Gözüne kaçan kirpik kılını çıkardı. Gözlerine, göz bebeklerine baktı. Ela mı, kestane mi diye sordu kendi kendine. Alnını seyretti. Önce kaşlarını çattı, sonra çeşitli renklerde gülümsedi. Aniden Bilal girdi içeri. ''Ne o dayım?'' dedi. ''Bakıyorum aynayla dostluğun iyi.'' ''Her zaman değil.'' diye geri çekildi Azer. ''Bazı sabahlar yüzümü, özellikle de gözlerimi seyretmek hoşuma gidiyor. Kim bilir, belki de içimdeki sabahı seyrediyorumdur.'' ''Evet, insanın yüzü iç güzelliklerinin ve ruhunun aynasıdır. Biraz da ben seyredeyim.'' diyerek aynanın karşısına geçti. Kalın kara bıyıklarına, çingene benzine, kendinden emin, kurnaz kurnaz ışıyan kehribar gözlerine, alnına, kaşlarına, kıvrık saçlarına hayranlıkla baktı. ''Senin kadar yakışıklı değilim be Azer dayım.'' dedi. ''Şöyle gönül gönüle, yaratma iştahıyla harlanan bir sevdanın ürünü, cennet meyvesi gibi şirin ve doyumsuz olur. Hele ki bu sevda, Nisan'a, baharın en güzel ayına denk gelirse, kim bilir ben belki de zoraki, gönülsüz bir birleşmenin zemheriye ya da koca karı soğuklarına denk gelen bir kör iştahın ürünüyüm.'' Azer gülümsedi. Bilal'in aynadaki yüzüne baktı. Elini omuzuna koyarak, ''Bakışlarında tilki kurnazlığı var.'' dedi. ''Deve gibi kinlisin. Alnının çatındaki çizgilerden belli bu. Burnun şallak, alt dudağın çenenden büyük ama buna rağmen çirkin bir insan diyemeyiz sana.'' Hasan aceleyle içeri girdi. Hoparlörle yayın yapıldığını, gelip dinlemelerini söyledi Bilal ile Azer'e. Koğuşa girdiklerinde herkesin ranzalarında kulak kesildiklerini gördüler. Gür buyurucu bir ses çınlıyordu. ''Dikkat dikkat, tekrar ediyorum. Dersler başlamıştır. Hocalar koğuşlara girecektir. Herkes yemekhanede yerlerini alsın. Dikkat dikkat, tekrar ediyorum. Dersler...'' İhtiyar alaca bir küfür savurdu. Azer üçüncü kat ranzasına çıktı. Ufaklıkla Hıdır voltaya başladı. Kenan öfkeli öfkeli mırıldandı. Bilal bir sigara yaktı. ''Şimdi ne yapacağız?'' dedi Hasan. ''Hocanın propagandasına karşı propaganda ile cevap vereceğiz.'' diye mırıldandı Azer. Bu sırada kapı mazgalı şakırtıyla açıldı. Gardiyan, ''Hadi yemekhaneye, boşaltın koğuşu, hoca gelecek.'' Mazgaldan konuşan yokmuş gibi hiç kimse aldırmadı. Gardiyan ısrar edince ufaklık, ''Bağırma anladık.'' diye çıkıştı. Gardiyan yeniden ısrar etti. Kimsenin kılını kıpırdatmaya niyetinin olmadığını anlayınca kapayıp gitti. Az sonra kapı ardına dek açıldı. Önde baş müdür olmak üzere yardımcı müdürler, müftü, baş gardiyan ve bazı gardiyanlar içeri daldı. ''Şöyle yemekhaneye geçin, yerlerinizi alın bakalım.'' dedi baş müdür. Mırıldanarak yavaş yavaş ranzalarından kalktılar. Yemekhaneye gitmeden baş müdürün etrafını aldılar. İhtiyar ekşi bir suratla, ''İnsanlara amaçlı olarak zorla ders dayatılıyor. Böylesi tutumlardan sonuç alınamaz.'' dedi. ''Bu konuyu tartışmayalım, içeri geçin bakalım.'' diye üsteledi başmüdür. ''İnançlarımıza ve vicdani kanaatlerimize baskı yapılıyor. Bu konuyu tartışmayıp da neyi tartışacağız?'' Başmüdür, ''Bela mısın?'' dercesine baktı ihtiyara. ''İçeri geçin, burada konuşmayalım. Görüşlerinizi orada söyleyin.'' dedi. Bunun üzerine homurtuyla içeri geçtiler, sıralara oturdular. Başmüdür ve diğerleri de ayakta, oturanların karşısına toplandılar. Azer oturduğu yerden, ''Müdür bey, bizler insanların tek yönlü, amaçlı, zoraki bir eğitimle inançlarına baskı yapılmasına, inançlarının böylesi sakat bir metotla değiştirilmesi çabasına karşıyız ve ne pahasına olursa olsun karşı çıkacağız. Bizleri eğiteceğinizi, davamızdan vazgeçireceğinizi mi sanıyorsunuz? Burada oturanların çoğu bu davaya üniversite sıralarından ayrılarak katıldılar. Unutmayın ki bu uğurda 15 yıllık bir geçmişimiz var. Hayatımızın söz konusu olduğu birçok sınavdan geçtik. Cezaevi hayatımızda bilimin değişik alanlarında birçok eser okuduk ve bugüne kadar davamızı savunduk. Şimdi bu noktada kalkıp bizleri eğitmek, sözde ıslah etmek çabası içine giriyorsunuz. Hiç olacak iş mi?'' Baş müdür, ''Biz bize bildirilen emir ve direktifleri burada uygulamak zorundayız. İtirazlarınız varsa bakanlığa bildirin. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur.'' İhtiyar, ''Zorla eğitim olur mu hiç? Eğitim gönüllülük temelinde olur. Zorlama eğitimin karakterine, özüne aykırıdır. Ama öylesine bir eğitimle karşı karşıyayız ki, tepemizde sallanan copun öfkesi bu eğitimin özüyle çelişmiyor.'' Başmüdür elleriyle masaya abanarak konuşulanları tepeden sıkıntılı, çaresiz bir ruh haliyle izliyordu. Yüzünün ifadesi ve bakışlarıyla "Haklısınız ama uygulamak zorundayız" der gibiydi. A1'liler gayet sakin ve sektirmeden iknacı bir dille konuşuyorlardı. Biri yavaşlayınca diğeri giriyordu devreye. Müftü ve diğer görevliler çenelerin böylesine kesintisiz, etkin ve sistemli bir biçimde işlemesine hayretle izliyorlardı. İnsanoğlu her şeyden önce kendisine saygı duymalıdır. Kitap ekmek kadar aydın, ekmek kadar azizdir. Kitaba saygı duyulmalıdır. Eğitimin amacı aydınlatmadır. Eğitim bir nevi işleme, yaratmadır. Eğitime saygı duyulmalıdır. Eğitim zorbalığın bir parçası olarak beyin yıkama, inanç yıkma amacıyla ortaya çıkıyor. Üstelik demagojiye, idealizme, kaderciliğe ve dine dayanıyor. Gönüllülük esasını ortadan kaldırıyor. İhtiyaçlara cevap vermiyor. Hangi konuda ve alanda yetkinleşmek istedikleri insanlara sorulmalıdır. Hiç kimse zorlanmamalıdır. Neden yabancı dil, müzik, heykel, resim, el işleri gibi dallar ele alınmıyor da din, kemalizm, yurttaşlık bilgisi gibi dallarda propaganda yapılıyor, amaç belli değil mi? Bu yöntemle dost değil düşman kazanırsınız. Başmüdür ellerini beline dayayarak kayıtsız bir tavırla, "Yeter artık," dedi. "Düşüncelerinizi dinledik. Derslere oturup sessizce dinlemek zorundasınız. Hocaya hürmet ederek, hiç konuşmadan sadece dinleyerek. Kuralları ihlal etmek sizlere bir şey kazandırmayacaktır." Müdürler ve diğer görevliler giderken homurtular oldu. "Bu böyle gitmez. Ders değil, psikolojik baskı. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Şu hale bak. Komedi sahneliyoruz" şeklinde çıkışlar oldu. Geride sadece müftü ile nezaretçi iki gardiyan kalmıştı. Müftü ile A1'liler sessizlik içinde, somurtkan ve yabanıl bir havada karşılıklı bakıştılar. Müftünün iri, buz mavisi gözleri, çatılmış kaşlarının gölgesinde yalazlanıyordu arsız arsız. Çenesi gerdanına, kulakları ense yağına gömülmüştü. Düzgün, dikelmiş kurt burnu, gamzesine ve dişlek ağzına vahşi bir iştah gücü veriyordu. Saçlarını düzgün taramış, hafiften hacı yağı sürmüştü. Tombul, sevimli göbeği, geniş göğsüyle uyum halindeydi. A1'lileri tek tek süzdükten sonra tok bir sesle, "Arkadaşlar," dedi,